A'dan Z'ye sağlık.
Efendim iyi akşamlar diliyorum. 19 Haziran 2015 Cuma günü Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'yle Sağlık programında çok şükür yine beraberiz. Evet, önemli bir aydayız, önemli bir gündeyiz. Özellikle tatlı bir telaşın, tatlı bir gayretin olduğu bir zaman dilimindeyiz ki neden? Çünkü o kadar tatlı bir ay ki bir şekilde hemen birinci günü derken bakın bugün ikinci güne geldik, Ramazan ayındayız. Sohbet konularımızda zaten sağlıkla ilgili sohbet konularımızı seçerken de özellikle şuna dikkat ediyoruz. Bulunduğumuz dönem, bulunduğumuz mevsim, bulunduğumuz ay ya da dünyamızda ya da Türkiye'mizde önemli olan bazı yeni gelişen sağlık durumlarını konuşmaya gayret ettiğimiz için tabii ki de hak verirsiniz ki bu Ramazan ayında da özellikle konumuzu Ramazan ayına ait bir konuyu seçmek istedik. Sizlerden de gelen talepler noktasında özellikle orucu, Ramazan ayı ve oruç noktası konuşmak, sohbet etmek istedik. Çünkü gerçekten dostlarımız ya da bize danışanlarımız ya da hastalarımız bize her gün soruyorlar. Hocam efendim iftarımı nasıl içeyim? İftarda neler yiyeyim? İftardan sonra ara öğün yapayım mı? Efendim meyve yiyeyim mi? Efendim sahura geceleyin kalkamıyorum. Yiyip yatabilir miyim gibi. Ya da bazıları da diyor ki efendim işte ben şu rahatsızlığım var. Acaba oruç tutabilir miyim? Oruç tutarsam sıkıntı, sorun yaşar mıyım gibi sorularla karşılaşıyoruz. O sebepten dolayı da özellikle bu akşamki konumuzu Ramazan ve oruca ayırdık. İnşallah önümüzdeki haftalarda da bütün Ramazan ayı boyunca ilgili konuları paylaşmaya devam edeceğiz. Bu noktada bu güzel sohbetimizi size ulaşmasını sağlayan başta büyük TRT ailesine teşekkür ediyoruz. Ayrıca teknik ekipteki arkadaşımız Ayhan Taşçı, güler yüzlü kardeşimiz Ayhan Taşçı kardeşimize, ayrıca program yapımcımız Sayın Dilek Baytomur hanımefendiye teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Evet, tabii ki sualleriniz olabilir, katkılarınız olabilir. O noktada bize sormak isterseniz ya da katkılarınız olur ise telefon numaralarımız Türkiye 0090, Ankara 312, 463 3419. Tekrar söyleyelim. Türkiye 0090, Ankara 312, 463 3421 diyoruz. Konu başlığımız şu: Ramazan'da kimler oruç tutmayabilir? Şimdi bu noktada tabii düşünen her insan bilir ki kullarına yarattığı sayısız nimetlere karşı Rabbimiz sene boyunca bizi serbest bırakır ama sadece Ramazan-ı Şerif'te bir aylık bir sabır imtihanına bizi tabi tutar. Burada inanmış insan, gerçekten inanan insan ve tevekkül eden insan bu bir aylık sabır imtihanına seve seve gönülden eyvallah der, evet der. Ve şunu der ki senenin bir ayında neden Rabbimin emrini yerine getirmeyeyim? Ben bu kadar iradesi zayıf, boğazına bu kadar düşkün obur biri miyim diyerek de Ramazan orucunun mutluluğunu toplumla birlikte, halkla birlikte yaşamayı esas alır. Gerçekten bu konuda asla tereddüt ve vesveseye asla girmez. Büyük bir azim, büyük bir irade ve büyük bir gayretle bir ay boyunca oruçlarını sevgiyle, muhabbet ile tutarken ibadetlerini de aynı şekilde yapmaya, amiyane tabirle bu ayda heybesini doldurmaya gayret eder. O sebepten dolayı da Ramazan'ın başlangıcı gerçekten mutluluk, heyecan ama Ramazan'ın son günleri de bir hüzün, bir ayrılık havasında bizi geçirir. Ve o noktada gerçekten Ramazan'ın geldiğini, bazen de gittiğini, bir an böyle hızlı, ne kadar hızlı seyrettiğinin farkına maalesef varamayabiliriz. Şimdi bu noktada tabii ki Ramazan'da oruç tutmamak noktasında özellikle Ramazan'da kimler izin sahipleridir oruç tutmamak noktada? Yani Rabbimiz kimlere bu orucu farz kılmamıştır? İsterseniz onları şöyle bir konuşalım. Birincisi tabii ki en başta küçük yaştaki çocuklarımız diyoruz. O masum çocuklarımız. Burada da özellikle de ergenlik, yani buluğ çağına girmedikçe oruç tutmakta yükümlü olmazlar. Ama buna rağmen de efendim işte öğleye kadar efendim kendini zorlayarak işte tam gün tuttuğu vakit onlar da hem kendileri mutlu olurlar hem de onları alıştıranları da şamil olur bu noktada. Nedir özellikle çocukluk noktası? Kızlarda 9 diyoruz, erkeklerde 15 yaş ergenlik yaş desek de yükümlülük başlangıcı takdir edersiniz ki tıbben özellikle de kız çocuklarımızda o muayen halin başlaması erkek çocuklarımızda ihtilamın olmasının başlamasıyla gerçekleşiyor. Demek ki en başta küçük yaştaki çocuklara kesinlikle izin var tutmama noktasında. İkincisi çok yaşlanmış ihtiyarlar. Ne demek? Oruç tutacak kuvvete sahip olamayan. Özellikle de bu yaşlıların halsizlikleri, oruç tutmaları neticesinde daha da artacak da zor durumda kalacaklarsa tutmazlar. Ve bunlar tutamadıkları, eğer ekonomik durumu da müsaitse, tutamadıkları oruçları her oruç başına belli bir miktar, işte her yıl Diyanet bunu saptıyor, her oruç başına belli miktar para verir, kimlere? Çevresindeki yoksullara diyoruz. Demek ki ikinci çok yaşlanmış ihtiyarlar. Üçüncüsü de şöyle, yaşlı değil fakat hasta olanlar. Burada kriterimiz ne? Oruç tutacak olurlarsa hastalıkları fazlalaşacak, sıhhatleri daha da bozulacaksa özellikle saatine kavuşuncaya kadar tutmaya niyet ederek beklerler. Demek ki üçüncüsü yaşlı olmayıp hasta olanlar. Dördüncüsü takdir edersiniz ki karnında, canında, vücudunda can taşıyanlar, yani hamile hanımlar. Özellikle taşıdıkları yavrularına zarar geleceğini biliyorlarsa doğumdan sonra tutmaya niyet ederek oruçlarını çok rahat tehir edebilirler. Diğer taraftan yine madem hamile anneler diyeceksiniz hocam doyuyor. Evet, doğum yapmış çocuk emzirmekte olan anneler de özellikle çocuk ya da annenin zarar göreceğini düşünmekten dolayı oruçlarını tehir ederler. Sonra yükümlülüklerini yerine getirirler. Diğer taraftan tabii ki hanımlarımızda, annelerimizde, bayanlarımızda her ay belli günlerdeki özürleri başlamış olan hanımlarda özellikle özürleri başlayınca hemen oruçlarını bırakırlar. Müddet bittikten sonra oruçlarına devam ederler diyoruz. Diğer taraftan bir de bir seferde grubumuz var. Bu seferde olanlar da yani oruç günlerinde. Bakın burada da kriterimiz nedir? 90 kilometre. Oruç günlerinde 90 kilometreden az olmayan yolculuğa çıkmış olanlar, bunlar da seferde olduklarından dolayı oruç tutmakta o zaman zarfında mükellef değildirler. Ancak yolcular hani yeme iznine sahip oldukları halde tutarlarsa da sevapları kendilerine yazılır ve tercih edilir. Şimdi bu noktada burada hastalık noktasını isterseniz bu bir irdeleyelim. Neden? Çünkü hastalığı olanlar oruç tutmadan önce mutlaka bir sağlık kontrolünden, bir hekim kontrolüne geçmeleri ve bu noktada hekim arkadaşlarımızın yani bizlerin rızasını alarak ona göre karar verilmelidir. Çünkü oruç beden ile yapılan, gerçekten sağlıklı olma şartı olan, hasta olanlara hastalıkları süresince farz olmayan bir ibadet. Ve bizim dinimiz gerçekten kolaylıklar dini. İslam dini eşittir kolaylıklar dini. Yani İslam'da insanlara yapamayacakları, efendim yaparken zorluk çekecekleri işler yüklenmemiştir. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'de de birçok bu konuda ayetler vardır. Gerçekten kolaylık dinidir. Mesela Bakara suresinde der ki Allah insanı ancak gücünün yeteceği işle mükellef tutar. Yine Bakara suresinde Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Yine Bakara suresinde Allah sizin için kolaylık göstermek diler, zorluk çıkarmak istemez der. O sebepten dolayı da hastalık noktasında olunduğu vakitler muhakkak oruçtan bir şekilde feragat etmek lazım. Burada şunu söyleyelim. Bir de takdir edersiniz ki artık her yıl Ramazan 10 gün erkene geldiği için artık 2015'li yıllarda, 2016 bu yıllarda Ramazan orucunu biz yaz aylarında tutmaktayız. Ve bu devam edecek ve yaz aylarında tutacağız. Yani günlerin çok sıcak olduğu, efendim terlemenin ve solunumda su kaybetmemizin en fazla olduğu, suya ihtiyacımızın en fazla arttığı bir mevsimde olacağız. Aynı zamanda da yaz ayları en uzun süreli günlere sahip. Yani bu ne demek? Bizim bir orucumuzun ilk gününün imsakı ile iftar arasındaki süre neredeyse 15 saati geçmekte. Bakın böyle uzun süreli açlık durumunun bazı hastalıkları olumsuz etkileyeceği aşikardır. Bir de bu süre zarfında devamlı ilaç kullanması gereken hastalarımızı düşünün. O sebepten dolayı da bu tür hallerde oruç noktasında tabii dinimiz kolaylıklar dini tabii ki tutmamamız gerekmektedir. Yani Mehmet Hocam bu noktada hangi durumlarda, hangi hastalıklar özellikle oruç tutmamayı gerektirir derseniz, birincisi arkadaşlar tedavisi zor olan, ya da çok ciddi bir hastalık sebebiyle yakın bir zamanda ya da uzak bir zamanda olmamak şartıyla çok ağır bir ameliyat geçirmiş ve mutlaka beslenmesi gereken hastalık grubu. Birinci grup bu. Yani oruç tutmamayı gerektiren hastalıkların birincisi, tedavisi çok zor ya da ciddi hastalık sebebiyle ameliyat geçirmiş mutlaka beslenmesi gereken hastalıklar. Onlardan birincisi işte Allah hepsine şifa versin. Rabbim hepsini şafi tarafından şifa versin. Bütün tümör rahatsızlığı olanlar ya da kanser hastası Müslüman özellikle şu noktada diyorum, bunların çoğunun da artık 2015'li yıllarda çok güzel tedavileri olmakta. Çok güzel efendim kemoterapi, radyoterapi, çok güzel ilaç tedavileri, çok güzel onkolojik servislerde gerçekten eskisinden çok daha iyi tedavi, eskisinden çok daha uzun süreli bir yaşam artık Rabbil Alemin de tabii takdiriyle bu arkadaşlarımızla takdir edilmekte. O sebepten dolayı da bu tümör rahatsızlığı olan kanserli hasta arkadaşlarımız bu müddette oruç tutmamaları gerekmektedir. Yine ciddi bir cerrahi ameliyat geçirmiş ya da dinlenme döneminde olanlar da oruç tutmayabilirler. Diğer taraftan devamlı ilaç kullanmayı gerektiren bazı rahatsızlıklar. Neden? İftarla sahur arasında 15 saatlik bir müddet var. Öyle bir ilaç alınıyor ki 4 saatte bir, 5 saatte bir alınmadığı vakit vücuttaki o ilacın dozajı düştüğü vakit ciddi sıkıntılar olabilir. Nedir mesela? Efendim Parkinson. Nedir mesela işte Alzheimer, nedir mesela sarı hastaları, epilepsi hastaları, nedir mesela ağır kalp rahatsızlıkları olanlar, efendim tansiyon rahatsızlığı olanlar, kapak rahatsızlığı olanlar, ciddi böbrek rahatsızlığı olanlar ki bunlar hem ilaç hem de suyu almak noktasında sıkıntı yaşayan insanlar. Yani su alınmadığı vakit, sıvı alınmadığı vakit, ilaçları almadığı vakit sıkıntı yaşayan grup. Ağır kalp hastaları, kapak hastaları, tansiyon hastaları, böbrek hastaları. Diğer taraftan yine karaciğer hastaları ve gerçekten özellikle vücuttaki şeker dengesinin değişmesine bağlı olarak ciddi sıkıntılar yaşayabilen şeker hastaları, tip 1 ve tip 2 şeker hastaları da bunlar oruç tutmamayı gerektiren hastalıklar grubu. Tekrarlayalım mı? Devamlı ilaç kullanmaya gerektiren Parkinson, Alzheimer, epilepsi yani sarı, ağır kalp hastaları, kapak hastaları, tansiyon hastaları, böbrek hastaları, karaciğer hastaları ve şeker hastalığı olanlar da bu noktada oruç tutmamaya gerektiren hastalıklar grubundadır. Bir üçüncüsü şiddetli ağrılı hastalıkları sebebiyle ilaç kullanması gereken kimseler. Mesela ülser hastalığı. Şimdi bunu söyleyince hemen hocam efendim oruç ülser. Arkadaşlar yani oruçtaki açlık ülser yapmaz. Ancak önceden bir oluşmuş bir ciddi bir gastrit, ciddi bir mide ülseri, ciddi bir 12 parmak bağırsağı ülseri varsa bunlar arttırır. Yani açlık ülser yapmaz, ancak önceden oluşmuş ülser var ise arttırır diyoruz. Demek ki ülser hastalığı varsa, idrar yollarında taş varsa niye susuzluğa dayanamaz? Diğer taraftan hastalığının özellikle sancılı hastalığı olanlar, sancı çeken, ağrı çeken hastalarda ilaç alması gerekir bunların. Özellikle oruç tutmama durumları vardır. Bir dördüncüsü mevcut hastalığın oruç sebebiyle daha da artacağı durumlardır. Nedir özellikle mesela verem ya da çok ağır iltihabi yani enfeksiyon hastalıkları. Bunlar da oruç tutmamayı gerektiren hastalıklar. Yine yeni başlayan, tedavi edilmediği takdirde ilerlemesi mümkün olan nedir? Mesela grip gibi, efendim nezle gibi, efendim ateşli rahatsızlıklar gibi, zatüre gibi, ishal gibi aynı hastalığa yakalanlarda oruç tutmamayı gerektiren hastalıklardır. Diğer taraftan tabii ki bunlar hastalık grupları. Diğerleri işte efendim çocuklar, emzirenler, hamileler, ondan sonra çok düşkünler, ihtiyarlar, bunları söyledik. Bir de ne vardır tabii? Mükellef olmadıkları için akıl hastalarında, akıl hastalığı problemi olanları da oruç tutmamak noktasında ne yaparız? Özellikle serbest bırakırız. Şimdi bunlardan tabii özellikle hiçbir şekilde tutmayacak olanlar, yani hiçbir şekilde oruç tutma üzerlerinde olmayanlar, işte bu noktada ne diyoruz? Çok düşkün ihtiyarlar, işte akıl hastaları mükellef olmadıkları için, diğer taraftan bu Alzheimer gibi, şeker hastalıkları gibi, sarı gibi, böbrek hastalığı, karaciğer, tansiyon, kapraz olanlar hiçbir şekilde tutmazlar. Ama diğer mesela ülser gibi, efendim verem gibi, iltihabı hastalığı, grip nezle gibi olanlar da bunlar da iyileşince doktora danışarak oruçlarını tutabilirler diyoruz. Tabii burada diyebiliriz ki hocam ben nezleyim ama efendim çok rahat oruç tutuyorum. O zaman biz de deriz ki gerçekten tıpta bir söz vardı şu an aklıma geldi amiyane tabiriyle. Hastalık yoktur, hasta vardır. Böylece hani hastalık yoktur, hasta vardır kuralı gereği. Bütün hastalıkların efendim seyri, şiddeti, süresi, etkileri herkese göre değişik değişik olur. O nedenle de hastalığı olanların oruç tutmadan önce mutlaka bir hekime görünmeleri ve ona göre karar verilmesi gerekmektedir. Şimdi bu noktada kimler oruç tutmamalıdır ya da oruç tutması sakıncalı olan hastalıklar grubunu saydıktan sonra şimdi isterseniz bize çok sık sorulan sorulardan birisine gelelim. Hocam Ramazan ayında beslenmemiz nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeliyiz? Tabii bunlar çok detaylı konular ama öncelikle şunu bir söyleyelim. Normalde biz nasıl besleniyoruz günde? 3 ana öğünle besleniyoruz değil mi? Sabah, öğle ve akşam. Şimdi bu noktada Ramazan ayında oruç döneminde ne yapıyoruz bir şekilde? Bu öğünlerimizi bir şekilde ikiye indiriyoruz. Yani iftar ve sahur yapıyoruz değil mi? Hemen bir çırpıda şunu söyleyiverelim. Bu noktada efendim bazen hani eşyanın tabiatına aykırı bazı konular tartışıyoruz. Efendim sahur. Sahur yapılmalı mı? Efendim sahur öğünü kesinlikle atlamamak gerektir. Normalde zaten 3 öğün alınan bir insan beslenmesini zaten 2 öğüne bir şekilde indirgemişiz. Yani iftar ve sahur diyerekten siz bir de özellikle sahuru atlarsanız ciddi problem olur. Neden? Şimdi efendim ben hocam uykuma yenik düşüyorum. İşte zaten 8.30 işte bugün itibariyle 8.30'da iftar yapıyorum. İşte iftarı yap saat 9.30 efendim. Biraz evde otur çay iç saat 10. İşte teravihe giderseniz 10.30 11'ler 11.30. Hocam uykum geldi yoruldum. Zaten gece saati kurup da kalkamam sahura. Ben yiyip yatacağım. Olmaz. Olmaz. Hatta şu efendim ben saatimi kurarım. Saatim çalar. Bir bardak suyu içerim. Yatarım. Olmaz efendim. Neden olmaz? Çünkü zaten iftar ve sahur imsak vakitlerinde olan sahur olayından dolayı bu beslenme tarzı yaklaşık 12 saat açlığı yapıyor. Şimdi ortalama bu 12 saat süren bir açlığı bir de sahura çıkmazsanız kaç saate çıkartıyorsunuz? Tam tamına 18 saate çıkartıyoruz. Evet yani 12 saat tam 18 saate çıkartıyor. Bu da ne oluyor? Bu da açlık kan şekerinizin daha erken saatlerde düşmesine. Buna bağlı olarak da günün daha verimsiz geçmesine neden oluyor. Sahur yapmıyor. Efendim sabahleyin kalkıyor. 8.30, 9.30, 10, 11'de açlık kan şekeri düşüyor. Eli ayağı titriyor. Gözü kararıyor. Baş ağrısı gelişiyor. Takatim kesildi. Çalışamıyor. Bilmem ne yapıyor. Gidiyor başını bir vuracak yerler arıyor. Uyuyacak yerler arıyor. Şimdi bu durumun başımıza gelmemesi için biz özellikle ve özellikle sahur yapacağız. Diğer taraftan da hocam sahur yapıyorum ama ben de sahurun hakkını veriyorum. İşte ağır yemeklerden yiyorum bilmem şu ağır bilmem ne şunu börekler bilmem. Bunu da istemeyeceğiz. Bunu da birazdan nasıl özellikle iftar ve sahur yapılır bunları konuşacağız. Şimdi gelelim beslenme önerilerimize. Özellikle arkadaşlar bizi dinleyenler. Ramazan ayı süresince kesinlikle yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstereceğiz. Yani Ramazan ayından önce nasıl gerekli olan efendim proteinleri, karbonhidratları, yağları dengeli alıyorsak, çok fazla şekerli gıdaları kaçmıyorsak yine yeterli ve dengeli hem vitamin hem mineral hem de özellikle ana gıdalar bakımından dengeli yiyeceğiz. Diğer taraftan öğünlerimiz kesinlikle 2 öğün olacak. İftar ve sahur. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Şimdi madem biz Ramazan ayından önce 3 ana öğün yapıyoruz. Ramazan'da da 2 ana öğün yapıyoruz. O zaman ne yapacağız? İftardan sonra 1 ila 1,5 saat aralıklarla 2 ara öğün şeklinde düzenleyeceğiz. Yani iftardan sonra biz 1-1,5 saat sonra muhakkak 2 ara öğünde muhakkak yapmış olacağız. Şimdi diğer taraftan hiçbir şekilde su götürmez bir doğrumuz var ki o da nedir? Kesinlikle sahur yapacağız. Kesinlikle sahur yapacağız. O bizim için o kadar önemli ki bir defa sahur yapmak hadisi şerif var. Sahurda bereket vardır. Sahurda bereket vardır. Sahur yapacağız. Bu noktada sahur için özellikle de bizim neyimiz olmalı?
ısrarla, dirayetle sahur yapma isteğimiz olmalı. Zaten sahurda bereket var sünneti de yerine getirmiş oluruz. Sahur yemeğinde neler yememiz lazım? Bize bir defa özellikle sahurda mideden geç boşalarak uzun süre bizi tok tutacak özellikle protein ve liflerden zengin. Demek ki mideden geç boşalması şartımız bir. İkincisi uzun süre bizi tok tutacak olması iki. Üçüncü proteinden ve liflerden zengin olması üç. Neler vardır? Bir, kesinlikle süt olacak. Bir ya da iki bardak kesinlikle süt içeceğiz. Diğer taraftan yoğurt. Diğer taraftan peynir. Bakın peynirde de size şöyle bir önerim olsun. Zannedilir ki kalsiyum açısından en bol içinde kalsiyum olan yiyecek gıdanın yoğurt olduğu düşünülür. Ya da süt olduğu düşünülür. Efendim kalsiyum açısından en ciddi olan gıdamız lor peyniri ve kaşar peyniridir. Bakın nereye geleceğim? Hem o sebepten dolayı hem de bizi tok tutmasından dolayı size özellikle ve özellikle sahurda tuzsuz kaşar lor peynirini muhakkak öneririm. Bunu isterseniz içerisine domates, biber, işte nane, kekik, kırmızı biber, tuz, hafif karabiber katarak da yiyebilirsiniz. İsterseniz bu kaşar lor peynirini, tuzsuz lor kaşar peyniri diyoruz ona, onu isterseniz direkt de yiyebilirsiniz. Demek ki süt, bir ya da iki bardak, yoğurt, diğer taraftan kaşar lor peyniri, diğer taraftan diğer peynirlerde de olur. İmkanlar dahilinde kefir, muazzam olur. Bakın çok önemli. Eksik etmemeniz gereken özellikle yumurta. Yumurtanın katısını da tercih edebilirsiniz. Efendim tavada özellikle yumurtayı da önerebiliriz ama muhakkak sahurlarda bir yumurta yemeye gayret edin. Demek ki bakın ne söyledik? Süt dedik. Bir ya da iki bardak. Peynir dedik. Kaşar peyniri dedik ya da tuzsuz lor peyniri dediğimiz lor kaşar peyniri dedik. Diğer taraftan kefir söyledik özellikle. Bunlarla güzel bir kahvaltı yapılmalı. Bunun haricinde neler özellikle tercih ederiz? Hurma, efendim çörek otu, ceviz gibi, badem gibi, fındık gibi, kuru baklagiller, işte tahıllar, esmer ekmek, esmer pirinç de muhakkak tercih ederiz sahurda mideden geç boşaldığı için ve tok tuttuğu için. O sebepten dolayı da yani sahurda özellikle de bunları yiyip gün içerisinde uzun süre acıkmayı engellemek istiyorsanız hocam biz hep bir kahvaltı yapacağız hiç mi ana yemeklerden sahurda yemeyeceğiz derseniz özellikle baklagiller yani nedir bunlar kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı da özellikle bizim tok tutmamızı, tok durmamızı ve erken acıkmamızı engeller. O zaman bir özetleyelim mi? Eğer kahvaltı türü bir şeyler yiyeceksek özellikle süt diyoruz, yoğurt diyoruz, kefir diyoruz, kaşar peyniri diyoruz, tuzsuz lor peyniri diyoruz. Diğer taraftan efendim çörek otu, hurma, ceviz, badem, fındık, kuru diyoruz. Eğer yemek tercihimiz olacaksa özellikle baklagil diyoruz, kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı. Eğer yine ekmek tercih edeceksek özellikle esmer ekmeği, tam buğday ekmeği de tercih ettiğimizi söyleyelim. Peki hocam ben böyle yağlı hamurlu efendim şerbetli ağır tatlılardan, kızartılmış baharatlı tuzlu gıdalardan, böreklerden, kıymalı böreklerden, işte peynirli böreklerden yemek istiyorum. Eğer bunlardan yersek hem bir şekilde sindirmesi zor olur hem de bir şekilde açlık acıkma süremiz erkene çekilir, tok kalma süremiz de kısalır. O zaman sahuru konuştuk, iftarı da konuşmaya geçmeden evvel isterseniz bir soluklanalım, ondan sonra devam edelim sevgili dinleyenlerim.
A'dan Z'ye sağlık. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Elektronik posta adresimiz ise adanzeyesalik@trt.net.tr.
Peki iftar noktasında önerilerimiz ne olur? Şimdi özellikle Bakın gerçekten ciddi bir tavsiyedir. Ne görüyoruz? Hani hocam dile getirmenize bile gerek yok diyeceksiniz ama ben görünce çok üzülüyorum. İftara sigarayla başlayan insanlar görüyorum. O kadar üzücü ki, o kadar üzücü. O kadar üzücü. Yani sonuçta o kadar kötü, o kadar vücudu yani resmen pimi çekilmiş el bombasını vücudunuza koymak gibi bir şey. Kesinlikle. Nasıl bir iftarı tavsiye ediyoruz? Kesinlikle nasıl normal günlük yaşantımızları sabahları kalktığımız vakit nasıl bizler ılık bir bardak suyu içmemiz gerektiğini söylüyorsak iftara da lütfen bir bardak ılık suyla başlanmalı. Bu noktada özellikle tercihimiz ılık bir bardak sudan sonra özellikle iftara bir çorba ile devam edilmesi. Bu neden? Özellikle çorbada sulu olduğu için rahatlıkla içilebilir. Ama burada da özelliğimiz mümkünse evde pişirilmiş doğal olan çorbaları tercih etmemiz. Kimlere nazaran? Diğer çorbalara nazaran. Nedir özellikle? Tarhana gibi efendim, mercimek gibi, ezogelin gibi, yoğurt çorbası gibi, her türlü sebze çorbası veya yuvalama gibi çorbaları tercih ederiz. Şimdi burada... diyeceksiniz hocam ben şöyle dilimi ağzımı yakacak tercih etmiyoruz. Şimdi uzun süre boş kalmış bir midemiz var. Eğer bu uzun süre boş kalmış midemizi korumak istiyorsak zaten ılık suyla başladık. Ardından sulu olduğu için çorbayı tercih ettik. O zaman su da ılık olacak efendim. Çorba da o zaman ne çok sıcak olacak ne de çok soğuk olmamasına dikkat edeceğiz. Bazen ne oluyor bunu neden söylüyorum? Bazen iftarda nasıl sigara diyorsam bazen iftarda buzdolabından çıkmış efendim dinamit gibi soğuk suları içen insanları görüyoruz. O sebepten dolayı da çorbamız ne sıcak olacak, çok sıcak ne de çok soğuk olacak buna dikkat ediyoruz. Çorba ile birlikte ne yapabiliriz? Bir dilim pide, pidenin üzerine tereyağı da koyabilirsiniz, faydalıdır. Ondan sonra zeytin tüketebilirsiniz. Zeytinyağını özellikle tüketebilirsiniz. Özellikle zeytinyağının da doğal olmasına, soğuk baskı ya da sızma olmasına da dikkat edeceğiz. Zeytinyağının soğuk baskı ya sızma olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu noktada bakın iftarda ılık bir suyla başladık. Çok sıcak olmayan, çok soğuk olmayan bir çorbayla devam ettik. Muhakkak bir de salata tabağı iftarımızda olmalı. Bol miktarda özellikle doğal fermentasyon sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu, sızma zeytinyağı, sumak ya da peynirli mevsim salatası da çok güzel olur. Diğer taraftan içecek olarak işte binomum o kadar çok içecekler var ki onların yerine doğal içecek tercih ederim. Efendim cacık bizim çok ananevi bir içeceğimizdir. Ayran ne kadar sağlıklıdır. İstediğiniz kadar da tüketebilirsiniz. Diğer taraftan yemek olarak da neyi tercih edelim? Yemek olarak da mümkünse de özellikle bizim tercihimiz genellikle hani bu iftarı hani ılık suyla başladık, çorbayla başladık ya bundan sonra biraz mola vererek ana yemeklere geçmek noktasında. Ben bunu şöyle diyorum özellikle ne olabilir? İşte bazı işte bu konuda ilahiyat fakültesini bitirmiş işte hocalarımız ya da bazı Allah dostları büyüklerimiz der ki işte ılık bir su ya da bir çorba içtikten sonra bir kalkın işte namazınızı eda ettikten sonra ana yemeklere geçin diyenler vardır. Bu 10-15 dakika gibi bir süredir. O sebepten dolayı mümkünse çorbadan sonra 10-15 dakika sonra az yağlı bir et yemeği ondan sonra efendimin o sebze yemeği devam edilebilir. Özellikle de ne tercih ediyoruz? İşte köfte, sulu sebzeli et yemeği, zeytinyağlı yemekler, yeşil mercimek yemeği, dolma efendim olabilir, sarma olabilir, karnıyarık olabilir, imam bayıldığı gibi her türlü yemekler yenebilir. Ondan sonra kırmızı et kebabı, efendim bulgur pilavları yenebilir özellikle. Bunlar hatta mesela yaz mevsimindeyiz aklıma bir çırpıda geldi. Efendim işte doğal köy yumurtamız var, tereyağımız var, işte tarla domateslerimiz var, biberimiz var. Ne yaparım ne aklımıza gelir domates, biber, yumurta dediğimizde hemen beni dinleyenler bir çırpıda söyleyecekler değil mi? Menemen değil mi? Çok da güzel iftarda güzel bir şekilde olur. Şimdi bu noktada gerçekten amacımız... Yüksek glisemik indeksi olan gıdaları tercih etmemek gerçekten bizi çok yorar. İşte beyaz ekmek, pirinç pilavı, hele bir de şunu söyleyeceğim özellikle o meşhur nedir? İşte iftar sofralarında böyle çeşit çeşit olan tatlılar. Tatla noktasında da tabii ki dur diyeceğiz kendimize. Bu noktada tatları çok fazla almamayı ama tercihimizde ne olur? Ramazan'a özgü bizim güzel tatlarımız var. Hemen bir çırpıda sizin de söylediğiniz dilinizden düştü hemen duyuyor gibiyim. Nedir? Güllaç değil mi efendim? Ne kadar güzel bir tatlıdır. Diğer taraftan tatlı yerine kuru yemişler yenebilir. Ondan sonra mevsim meyvelerinden düşük karbonhidrat indeksi olanlar yenilebilir. Ondan sonra dediğim gibi güllaç o ağır tatların yerine çok daha iyi bir tercih olur. Diğer taraftan yine Ramazan ayındaki önerilerimize kesinlikle 2-2,5 litre su içeceğiz efendim. Özellikle de bizi yani günde iftarla sahur arası 2-2,5 litre su içmeye gayret edeceğiz. Bununla birlikte enerji veren sıvı ihtiyacını karşılık olan ayranı da tercih edebiliriz efendim. Hoşafları da tercih edebiliriz. Taze sıkılmış meyve sularını da tercih edebiliriz. Sebze suları da olabilir. Bir tane geçmemek şartıyla soda da olabilir. Dikkat edeceğiz. Diğer taraftan bakın şunu söylüyoruz. Normalde de zaten buna dikkat edeceğiz de iftar ve sahurlarla alakalı normal Ramazan dışında da hep önerimiz var. Nedir o? Lütfen hızlı yemeyelim. Yavaş yavaş ve iyi çiğneyerek yiyelim. Hızlı yemek olmasın. Bakın geçenlerde bir büyüğümüzün sohbetinde de dile getirildi. Bakın dişlerimizin atlarında özel noktalar var. Akupunktur noktaları var. Yediğimiz yiyecekler bizim çiğnememiz sırasında bu dişlerimizin her bir dişimizin altında iki tane olan bu akupunktur noktalarına temas eder. Bu temas neticesinde eğer iyi çiğnersek bu temas sıklığı artar ve meditasyon neticesinde kendimizi daha mutlu, daha rahat, bakın daha tok ve yediğimiz yiyeceğin enerjisini daha fazla alırız. Diğer taraftan yine büyük porsiyonlar halinde değil, özellikle azar azar küçük porsiyonlar halinde yiyeceğiz. Yine iftar yemeğinden sonra hemen yapılan hata, hemen televizyonun başına, bilgisayarın başına, koltuğun başına geçmek. Hayır, mümkünse kısa mesafeli yürüyüşler yapacağız, sindirime yardımcı olsun diyerekten. Diğer taraftan pişirme yöntemlerimiz de değişecek Ramazan'da. Izgara haşlama, fırında yapılan yemekleri tercih edeceğiz. Kavrulmuşları, tütsülenmişleri, kızartılmışları tercih etmeyeceğiz. Bunlar çok önemli. Bakın yine bir dinleyenim sormuş. Diyor ki benim diyor ki Ramazan'da baş ağrılarım oluyor. İşte gerilim tipi, bazen migren, bazen açlığa bağlı olarak. Bunlarda da önerilerimiz var. Birincisi ne olabilir? Özellikle bizim limon aromaterapisi dediğimiz bir olay var. Bir parça limon alıyorsunuz elinize, ovuşturuyorsunuz. Onu macun kıvamına getirdikten sonra yüzünüze ve alnınıza sürüyorsunuz. Demek ki ne yaptık? Bir parça limonu aldık, elimize ovuşturduk, macun kıvamına getirdik, alnımıza, yüzümüze sürüyoruz. İçinde hiçbir kimyasal yok, doğal. Diğer taraftan oturduğumuz yerde omuz hareketleri yapabiliriz. Bu da çok önemli. Omuz hareketleri yapabiliriz. Yine efendim buz torbalarını başımızın belli ağrıyan yerlerine koyabiliriz. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Vücuttaki meditasyon noktalarından bir tanesi başla ilgili nerededir biliyor musunuz? Baş parmak ile İşaret parmağının arasındaki bölgede, yani baş parmak ile işaret parmağının arasındaki bölgeye ne yapıyoruz? Baskı uyguluyoruz buraya. Baş parmak ile işaret parmağı arasındaki eklem noktalarını hafifçe bastırıp yuvarlak hareketlerle halinde baskı uygularsak baş ağrımızı rahatlatabiliriz. En son çare olarak da ne yaparız? Başımız mı ağrıdı? Evimize gittiğimiz vakit yastığımıza birkaç damla lavanta yağı damlatırız. Vururuz başımızı yastığımıza, baş ağrımız geçinceye kadar biraz dinlenmiş oluruz. Efendim bu Ramazan akşamı iftarımıza da neredeyse Allah nasip ederse inşallah 2-2,5 saat kaldı. Ramazan ve orucun bazı önemli kısımlarını konuştuk. İnşallah haftaya da yine Ramazan'la ilgili önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı iftarlar.
A'dan Z'ye sağlık.